Geçen hafta muhabbet bağı Hacerül Esved'in konulması mevzuundaydı. Orada kalmıştık. Bu hafta da devam edeceğiz
evet,
inşallah.
Kabe-i Muazzama'nın tekrar inşa edilmesi, temellerine kadar suların inmesinden dolayı Kabe-i Muazzama'nın binasının yani yıkılmayı tutması bahsini konuşmuştuk. Hatta yine hatırlarsanız yanma tehlikesi de oluşu, örtüsünün yanması hadisesi ve hatırlattık, dedik ki Kabe-i Muazzama'nın beytin zahiri yüzüdür o. O duvarların yıkılması, efendim yanması, tutuşması belki mümkündür. Fakat Kabe ondan ibaret değildir. Nasıl ki insanın zahiri bedeninin ardında esas o bedene hareket ettiren bir kuvve-i kutsiye olan ruh varsa, Allah'ın bir lütfu varsa, Kabe-i Muazzama'nın da hakikati Kabe'si, bir ruhu Kabe'si vardır diye bunu söylemiştik ve dedik ki Kabe de neticede bina olduğu için zahiri kısmı belki bozulabilir, yıkılabilir, göçebilir. Fakat temsil ettiği ruh ve o ruhun Allah katında, o hakikatin Allah katındaki güzelliklerinden dolayı biz o beyti tavaf ederiz diye konuşmuştuk. İnşallah bu güzellikleri kıymetli kardeşlerimiz unutmadan, güzel güzel idrak ederek, üzerinde düşünerek, tefekkür ederek açmaya gayret ederler. Ve inşallah kendilerine Kabe nasip olduğunda, ziyaret-i Kabe nasip olduğunda bu güzellikleri de bir daha fehmederler. İstiyorsanız kaldığımız yer olarak son paragrafı okuyalım ve tekrar Siyer-i Nebi'den, yani Peygamber Efendimizin hayatını anlatan eserlerden mevzumuza devam edelim.
Eyvallah. Sevgili Peygamberimiz Hacerül Esved'i bu örtünün ortasına koydu. Sonra da her kabileden bir kişi bunun birer köşesinden tutsun diye emretti.
Evet, hatırlanırsa Hacerül Esved'i koyma noktasında bir tartışma zuhur etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakemlik yaptı. Nasıl hakemlik yaptığını geçen hafta arz etmiştik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kendi ridasını bir rivayette başka bir örtüyü ortaya açarak, Hacerül Esved'i de mübarek elleriyle ortasına koyarak bütün kabilelerin bu örtüden tutmasını emrettiler. Ve herkes örtüyü tuttu. Hacerül Esved'i konulacak yerin hizasına geldiğinde de Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne yaptılar?
Hacerül Esved'i örtüyle konulacak yere kadar kaldırdılar. Ve Resul-i Kibriya Efendimiz bizzat Hacerül Esved'i kendi eliyle yerine koyarak bu şerefe nail oldu.
Şimdi kıymetli dinleyicilerimiz artık bizim üslubumuza alıştılar. Öyle tahmin ediyorum. Bir şeyi okurken idrak noktasından kaçmayacak şekilde okumak, ne okuduğumuza dikkat etmek, kimden bahsedildiğine dikkat etmek bizim şiarımız olsun. Ne diyor o son cümlede? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hacerül Esved'i oraya koymakla bir şeref almadı. O ümmetin de şereflisi, o insanların da şereflisi, o mahlukatın da şereflisi. Ay, gün, güneş, gece, kamer, yıldız, cennet, cehennem hep o nuru Muhammedi'den yaratıldı. Hacerül Esved Allah Resulü tarafından yerine konulmakla şeref buldu. O şerefe nail olan Hacerül Esved'dir. Peygamber Efendimiz değildir. Hazreti Ömer Efendimiz'in sözünü hatırlayın. Ey Hacerül Esved, biliyorum ki sen taşsın. Velev ki cennetten çıktın. Fakat vallahi Allah Resulü seni öpmeseydi, sana bu şekilde tazim etmeseydi, sana ben hürmet etmezdim diyerek, peygamberin hürmetiyle Hacerül Esved'in dahi şerefini, bulunduğu mevkiyi, Allah Resulü'nün işaretiyle ve bizzat mübarek elleriyle oraya koymasından aldığını unutmamak icap eder. Efendim, bu teferruat değil midir? Böyle söylenilmese ne olur? Niye bu kadar dikkat ediyoruz? Ta başta söylediğimiz şeye müracaat edilmesi icap ediyor. O da okurkenki niyetimiz ve haleti ruhiyemiz çok önemli. O idraki kaybederek, bu ruhu kaybederek Siyer-i Nebi okursak, herhangi bir gazete haberini okur gibi bir havaya bürünürüz ki sadra şifa olmaz. Yani devamlı çerag-ı Muhammedi'nin, nur-u Muhammedi'nin uyanık bulunması gereken göğüslerimizde, o imani sinelerimizde o nur gerektiği şekliyle parlamaz. Arz edebiliyor muyum? Evet, Hacer-ül Esved'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nübüvvetini ilanından evvel çok güzel bir şekilde taltif edildi. Kabe Kabeliğini anladı. Hacer-ül Esved cennetten çıktığı, cennetteki halinden daha büyük bir hale, bir mevkiye erişmiş oldu ki o öptü diye, o oraya onu koydu diye, o tazim etti diye milyonlarca insan ve mümin Bismillahi Allahu Ekber diye Hacer-ül Esved'i selamlamakta. O yapmayaydı, o oraya koymayaydı, Hacer-ül Esved dahi bu hürmeti hak etmeyecekti veya bulamayacaktı. Hak ettiği bu hürmeti yakalayamayacaktı, bulamayacaktı. Bu girişle beraber şimdi devam edelim.
Bundan sonra duvar örülmeye başlandı ve kısa zamanda tamamlandı. Böylece Allah Resulü, ilahi mevhibenin bir eseri olan isabetli kararıyla kabileler arasında büyük bir kanlı çarpışmayı önlemiş oldu. Bu kararıyla sevgili Peygamberimiz, kendisinden çok daha yaşlı ve haliyle tecrübeli bulunanlardan bile daha isabetli görüşe, daha kuvvetli muhakemeye ve daha ziyade zekaya sahip bulunduğunu, aynı zamanda ilahi bir kuvvetle teyit edildiğini ortaya koymuş oluyordu.
Evet, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nübüvvetini ilanından evvel de insanların, yani insan olma vasfını henüz kaybetmemiş, insani ve beşeri sahada işlerini gören kişilerin dikkatini çekebilecek bir zekaya, bir çözüm kabiliyetine, ferasete ve ahlaka sahipti. Kabe hakemliği şu bakımdan da önemlidir. Bir dönüm noktasıdır, bir döneme işaret eden bir dönüm noktasıdır. Şöyle ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nübüvvetini ilan etmeden evvelde insanların fevkalade dikkatini çekecek, o nübüvvetin nişanesi olacak hal ve ahvali buna benzer şeylerle insanlara göstermiş oldu. Bu dahi onun rahmetindendir. Bu dahi onun alemlere rahmet oluşundandır. Biz birçok şeyi, gıdayı, efendim teneffüs ettiğimiz havayı vesaireyi yeni tanıştığımızda, yeni gördüğümüzde ona intibak edemeyiz. Cenab-ı Hak bize nasıl bebekliğimizden itibaren tatma duygumuzu, dokunma duygumuzu geliştirerek bizi nimetlere alıştırır. Birden bize bunları ihsan etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin alemlere rahmet oluşu da herkesin dikkatini çekecek derecedeki güzellikleriyle teçhiz edildiğinden, o nübüvvetini ilandan sonra acayip karşılamasınlar, taaccüp etmesinler ve insani vasıfların en mükemmelini Hazreti Peygamber'de müşahede etsinler diye Hazreti Allah, rahmetelil alemin olan Peygamber Efendimizin nurunu zuhurundan evvel böyle nişanelerle, işaretlerle insanlara duyurmuştur. Bu Allah'ın bir lütfudur. Fakat orada ifade edilen bir söz var sizi dinlerken. Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hakemliği sayesinde ortadan niza kalktı. Münazara, münakaşa kalktı. Karışıklık bertaraf oldu diye bir tabir geçti. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin Mesnevi-i Şerifinde çok güzel bir tarif vardır. Arif'in tarifini yapar orada. Arife tarif gerekmez. Fakat Arif'in tarifi bazen icap eder. Arif olan zaten tarife lüzum yoktur. Fakat Arif kimdir diye bazen tarif etmek icap eder. O da öyle yapıyor. Ve diyor ki Arif'in hususiyetini beyan ederken, hiçbir zaman karışıklık kendisinde bulunmayan, müşevveş hali olmayan, fitne fücur, fıskı fücur veya fesat hali kendisinde bulunmadığı halde kendisine gelen fesatlıkların, fitnelerin, anlaşmazlıkların kendisinde hallolduğu kimsedir diyor Hazreti Mevlana. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bakın. Bulundukları yere rahmet olarak gelmişler ve her hakemliklerinde ve her hükümlerinde bir fesadı ortadan kaldırmışlar. Bir nizayı bertaraf etmişlerdir. Bu Resulullah Efendimizin arifler olarak peygambere varis olan zatlarda gözüken karışıklıkları bertaraf etme ve fesattan insanları muhafaza etme hali Hazreti Peygamber Efendimiz'de tam ve mükemmel şekilde zuhur etmiştir. Hem de bu hali nübüvvetini ilanından ve zahir oluşundan çok daha evvel zahir olan bir haldir. Evet, kıymetli dinleyicilerimize her zaman hatırlatıyoruz. Siyer-i Nebi konuşurken hem genel İslami kültüre hem İslami literatüre muhakkak surette temas etmeye çalışıyoruz. Bir şekilde kıymetli dinleyicilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü bu komple bir kültür. Resulullah Efendimizin hem mebdei olduğu, başlangıcı olduğu hem de nihai hattını çektiği bir sistem. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı saadetini okur iken, dinler iken bunların hiçbirisini göz ardı etmemek icap eder. Evet.
İbni Abbas Hazretleri'nin bir rivayetine göre Efendimiz Hacerül Esved'i yerine koyduğu gün pazartesi günüydü.
Evet, buna da bir temas var. Bakın Allah razı olsun, müellif hazretleri de arz ettiğimiz gibi bazı inceliklere dikkat çekiyor ve diyor ki Hacerül Esved'in konulduğu gün pazartesiydi. Bu İbn Abbas radıyallahu anh'in bir tespitidir. Pazartesi gününün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında önemli bir yeri olduğuna dikkat çekerek bir konuşma yapmıştır bir gün İbn Abbas Hazretleri. Pazartesi günü mü söyledi bilemiyorum bu sözü ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumunun, hicretlerinin nihayetinin, rıhletlerinin yani ahirete intikal edişlerinin hep pazartesi günü oluşuna dikkat çektiği ve yine bazı hadiselerin de pazartesi günü zuhura gelmesine dikkat çekerek pazartesi Resulullah Efendimizin günüydü demişlerdir. Hatta bendeniz bu hadisi şerifi gördükten sonra pazartesileri pek sevmezdim. Derler ya pazartesi sendromu diye. Hatta pazartesini o kadar sevmezdim ki öğrenciyken sırf yarın pazartesi diye pazarı da sevmezdim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin önemli kararlarının aldığı ve müjdesinin parıldadığı bir gün olması pazartesi bizlerin de sevmesine vesile oldu. İnşallah sırf onun hatırına günleri ve geceleri seven bir ümmeti Muhammed oluruz. Allah bu halimizi de şefaatine ve mağfiretine inşallah vesile kılar.
Efendiler Efendisi 36 yaşında. Miladi 607 senesi. Mekke'de şiddetli bir kuraklık ve kıtlık baş göstermişti. Çoğu aile geçim sıkıntısından perişan bir durumdaydı. Geçim sıkıntısı içinde bulunan ailelerden biri de Resul-i Ekrem Efendimizin amcası Ebu Talib'in ailesiydi. Efendiler Efendisi'nin kalbi şefkat ve merhamet kaynağıydı. Zatına yapılan iyilikleri asla unutmuyordu. Kendisine karşı gösterilen kadir şinaslıkları asla karşılıksız bırakmak istemiyordu. Böylesi güzel ve eşsiz bir mizaca sahip bulunuyordu. İşte şimdi geçim sıkıntısı çeken biri vardı. Kendisine elinden gelen yardımı esirgemeyen biri. Çocukluğundan beri şefkatli kanatları arasında büyüdüğü biri. Ebu Talip. Amcası geçim sıkıntısı içindeyken o nasıl rahat edebilir ve nasıl yardımına koşmazdı? Derhal harekete geçti. Hali vakti yerinde olan diğer amcası Hazreti Abbas'a koştu. Durumu kendisine arz etti. Sıkıntı içinde kıvranan Ebu Talib'e yardım ellerini uzatmaları, yükünü bir nebze de olsa hafifletmeleri gerektiğini anlattı. Hazreti Abbas, Efendimizin bu davetini memnuniyetle karşıladı ve birlikte Ebu Talib'e vardılar.
Şimdi burada hem birkaç dakikamız var herhalde. Şöyle bir toparlarsak. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakından nasiptar olmak için dikkat çekmek istiyorum. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem hemen yardımdan ziyade organize ederek yani yaptığı işin mahiyetini fevkalade bilen ve yaparken de fevkalade organize olmuş, dikkatli bir biçimde hadiseye yaklaşan bir üslubu var. Hani hep şikayet ederiz ya, bir yardım yapacakken, edecekken tek tek münferiden veya hiç düşünmeden yapmayalım. Organize olalım ki hem birlikten kuvvet doğar hem de hizmeti daha iyi gerçekleştiririz diye düşünürüz ya. İşte bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de mizaç olmuş adeta. Amcası halbuki rahatlıkla kendisi de teklif edebilir. Öyle bir nezaket var ki ilk önce Hazreti Abbas'a gitmesinde hem yeğeni olarak böyle bir yardım teklifini kendisi yaparsa, bakın ne kadar dikkatli ve nazik. Abbas niye düşünmedi diye belki kardeşi için suiniyet besleyebilir Ebu Talib. Yeğenim düşündü de küçüğüm, benimle akran olan kardeşim niye düşünmedi diye düşünebilir. Onu da bertaraf ediyor fevkalade nezaketle. Hazreti Abbas'a en önce söylüyor, böyle böyle yapmamız icap eder değil mi diye. Ve konuşma yapıldığında da sanki Hazreti Abbas bunu düşünmüş gibi Ebu Talib'i onara ederek ve bir şekilde beraberce bir aile görünümüyle kendisine giderek taltif ediyor. Bunlar göz ardı edilmeyecek güzelliklerdir. Dikkat çekmek için söyledim.
Az evvel Hazreti Abbas ve Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem,
evet, Ebu Talib, evet, Ebu Talib Efendimiz'e gidip yardım teklifinde, eyvallah, bulunacaklardır. Tabii burada edebi üslupla yokluktan kıvranıyordu falan gibi söylüyor ama yani çaresizlik vardı. Kimseden bir şey istemiyor. O seciyeyi düşürmemiş hiçbir zaman. Peygamber Efendimiz'in amcası Ebu Talip'ten bahsediyorum. Dolayısıyla zor durumda. Bu arada çocukları da var. Ve Cenab-ı Ali Efendimiz'in dünyaya gelişi var. O bahsi de belki burada zikredeceğiz. Belki de bugün biraz daha açacağız.
Eyvallah.
Hazreti Ali Efendimiz'in doğumunu. Veladeti Ali'yi, yani eskimez tabirle. Fakat ondan evvel Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Abbas'ı da yanına alarak ne yapmamız lazım, gidip bu işi bir halledelim şeklinde amcasıyla meşveret ediyor, istişarede bulunuyor ve beraberce diğer amcaları kendilerini himaye eden Ebu Talib'e geliyorlar. Ve ne oluyor? Sizden dinleyelim.
Maksatları Ebu Talib'in evindeki kalabalığı biraz azaltmak, hiç olmazsa birkaçının nafaka yükünü omzundan kaldırmaktı. Maksatlarını Ebu Talib'e açınca o bundan memnuniyet duydu ve sonunda Efendimiz ismini bizzat koyduğu Hazreti Ali'yi, Hazreti Abbas da Hazreti Cafer'i himayesine aldı.
Evet, burada ismini bizzat koyduğu Hazreti Ali'yi himayesine aldı diyor. İstiyorsanız Hazreti Ali Efendimizin doğumu hakkında ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin onun ismini koyması hakkında biraz konuşalım. Yeri gelecektir belki, belki tekrar zikredilecektir. Zikru Ali ibadet denilmiş. Hazreti Ali Efendimiz dünyaya geldiğinde fevkalade acayip bir çocuk olarak dünyaya geliyor. Şimdi bu tabirin anormal bir tabir olduğunun farkındayım. Ama hala kendilerini programa veremeyenler varsa şöyle bir sallansınlar, sarsınsınlar diye söyledim. Mahsus yani. Hazreti Ali Efendimiz'in doğumu acayip olmuştur. Şöyle ki Hazreti Ali Efendimiz doğar doğmaz yanına kimseyi yaklaştırmayacak derecede, daha ilerideki o pehlivan yapısını beşikteyken gösterircesine hiç kimseyi yanına sokmayacak ve uzanan elleri dahi kendi eliyle ya yüzünü kapatarak ya gelen elleri böyle tırmalarcasına pençe vurur gibi bertaraf ederek acayip bir hale bürünmüş. Annesi telaşa kapılmış, Fatma validemiz. Biliyorsunuz annelerin de ismi Fatma. Demişler ki ya bunda bu çocukta ne hal var ki yani? Emzirmek istiyorlar, kabul etmiyor. Yüzüne bakmak istiyorlar, yüzünü kapatıyor. Elini uzatmak istiyorlar, eliyle vuruyor. Nazik de bir bedeni var. Fakat bu nezaketine rağmen gelen elleri de pençeleriyle adeta bertaraf ediyor. Pençe gibi elleriyle. Bu acayip bir çocuk diyorlar. Tam bu esnada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yeğeninin dünyaya geldiğini söylüyorlar, kendisine haber veriyorlar. O tarafa doğru teveccüh ediyor. Zaten kendisi de bir şekilde o hakkı almış. Yani bu yeğenim doğarsa adını ben koyacağım diye de öyle bir söz almış. Doğum haberi üzere hemen iki cihan serveri Efendimiz amcası Ebu Talib'in evine geliyor. Diyorlar ki Muhammed sakın beşiğe falan yaklaşma, çocuk doğdu ama bu çocukta bir şey var, tılsım mıdır büyü müdür çözemedik, acayip bir hal var, yanına kimseyi yaklaştırmıyor, sen de elini alacaksan yaklaşacaksan dikkat et, sana da bir şey yapmasın veya incitmeyesin. Hazreti Ali Efendimiz o varlık nurundan en yakın derecede halk olunmuş nura sahip Hazreti Ali Efendimiz'i beşikteyken görüyor. Eğildiği zaman kendisine birisinin yüzünü kapatan o Hazreti Ali, Resulullah Efendimiz beşiğe doğru eğildiğinde kendiliğinden iki elini yana atıyor. Resulullah Efendimiz'i karşılar gibi. Ve o zamana kadar yüzünde görülmeyen bir gülümsemeyle Fahri Alem'i karşılıyor. Gözünüzde canlandırın hadiseyi. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz fevkalade muhabbetli nazarlarıyla, şefkat elleriyle Hazreti Ali Efendimiz'i kucaklıyor. Kucağına alır almaz bir anne sinesine, bir anne kucağına gider gibi Hazreti Ali Efendimiz kendisini Allah Resulüne teslim ediyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Şah-ı Veli İmam-ı Ali Efendimiz'i kucağına aldığında soruyor yanındakilere, hiçbir şey tattı mı? Bir şey verdiniz mi? Ne mümkün diyorlar, yani hiçbir şey almıyor. Annesi süt vermek istedi, onu bile eliyle bertaraf etti. Hiçbir şey yemedi. Hayır, yemedi ve içmedi. Pekala diyor. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dertlere derman olan, aşıklarının kurban olmak üzere yoluna ve o şekildeki muamelesine kurban oldukları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mübarek dillerini çıkartıp Hazreti Ali Efendimizin ağzına doğru uzatıyor. Ve Hazreti Ali Efendimiz Resulullah Efendimizin dilini dünyada zahir alemde, fakat ne kadar zahir olsa da zahirle ifade edilemeyecek derecede ulvi bir hal ve batini güzellikleri içinde barındıran o cismi paki Muhammedi'yi o şekilde görmüş ve dünya hayatında da ilk tattığı şey Allah Resulü'nün mübarek dili olmuştur. Hazreti Ali Efendimiz o hali sebabetlerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek dilini tadarak bu dünya hayatına başlamış oluyor. Allah Resulü'nden rızkı olduğu ve Allah Resulü'nün nuru olmadan Hazreti Ali Efendimiz'den bahsedilemeyeceği ferman-ı ilahisi, Allah'ın ilahi fermanı adeta bu halde bile kendisini gösteriyor. Hazreti Ali'yi Ali yapan, Ali kerremallahu veçehu yapan şey, çocukluğundan ta vefatına kadar, İhtiyarlığına kadar hep Resulullah Efendimizin çizgisinde ve hep onun muhabbetinde ve hep onun himayesinde yaşamasıyladır. Nazarı dikkatleri buraya vermek lazımdır. Hazreti Ali gibi bir zat Hazreti Peygamberle Ali olmuş ve Aliyül Ala şekliyle bizim gönlümüzde, İslami tarihimizde yer almış bir zattır. Ali'siz veli olunmaz, fakat unutulmadı ki ve unutulmasın ki Hazreti Peygamber'siz de Hazreti Ali anlaşılmaz. Buradan bu manayı kesbetmek lazım, bu manayı çıkartmak lazım. Bendeniz Hazreti Ali'nin doğumuyla alakalı tekrar mevzu açılır diye bu kadarla iktifa ediyorum. Fakat şunu unutmamak lazım, Hazreti Ali Efendimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanında himaye edilmiştir. Demin de okuduğumuz gibi Hazreti Abbas'la beraber amcaları Ebu Talib'e geldiklerinde, senin maddi yükünü biraz azaltalım, çocuklarından bazılarını biz bakalım, hem gönlümüz rahat eder, onları çünkü biz seviyoruz yeğenimiz olduğu için, hem de senin yükün biraz hafifler, maddi yükün hafifler diyerek gönlünü alarak Hazreti Ali Efendimiz'i himayelerine alıyorlar. Burada bir hususa işaret edeceğim. Sonra aradan sonra, yani 3. bölümde başka bir şey anlatmak istiyorum. İlk temas edeceğimiz mevzu şu. Efendim, birisinden bir şey istediğinizde size veriyorsa o kimseye muhsin derler. Ve yaptığı bu tarz size lütfuna da ihsan derler. Sözü biraz açıyorum. Belki genç kardeşlerimiz sözlere muttali değildir. Yani bir kimseden bir şey istenildiğinde istiyorsunuz, ben sizden bir şey istiyorum, siz de bana veriyorsunuz. Bu hale ihsan etti denirmiş eski lisanda. Reddetmiyorsunuz ve veriyorsunuz. Fakat istemeden veren kişiye mükrim ve verdiği şeye de ikram deniyor. Hani ikram reddedilmez denir ya, ikram niye reddedilmez? Çünkü ikramı siz istememişsiniz. Siz istemeden size verilmiş. Ne demektir? Niye reddedilmez? Ve bil kaderi. Âmentü billahi'nin esaslarından olan kader, kadere imanla alakalı bir nezaket vardır o sözde. Yani ben bunu istemediğim halde sen bana bunu verdin. Bu demek ki artık zuhurat. Yani Allah'ın bir lütfu. Ben bunu reddetmeyeyim diyerek insanın kabul etmesi için örfümüzde, adetimizde, efendim çok kıymetli dedelerimiz bize bunu bir annenevi kültür olarak nakletmişler ve ulaştırmışlar. İstemeden siz bir şey verildiği zaman ona ikram deniyor ve reddedilmemesi icap ediyor. Burada Allah Resulü ne kadar âli cenap olduğunu göstererek Ebu Talip kendisinden bunu istemeden Hazreti Ali'ye ve diğer çocuklarına bakmayı teklif etmiş, yani ikramda bulunmuştur. Kıymetli dostlarımıza, arkadaşlarımıza, dinleyicilerimize bir şey daha hatırlatmak istiyoruz. Bakın, sevdiğiniz, tanıdığınız, arkadaş olduğunuzu iddia ettiğiniz kişiler sizden bir şey istemeden vermek durumundasınız. Arkadaşlığın hakkı budur. Eğer sizden bir şey istemek durumuna onu sokuyorsanız ve getiriyorsanız, sizin gerçek bir arkadaşlığınız yok demektir. Veya gerçek bir akrabalığınız yok demektir. Akrabanın ve arkadaşlığın hakkı budur. Şöyle açayım. Bir gün Hazreti Ali Efendimiz hane-i saadetlerinde yok iken Fatma validemize bir zat geliyor. Daha doğrusu hanesine bir zat geliyor. Diyor ki ya Fatıma, bir şey lazım. Hiç elimde de ne bir param var, ne yiyecek bir şeyim var. Yani ya yiyecek ya para, bir şey lazım bana diyor. Ne verebilirsin? Orada bir ayırdığı bir dirhem, birkaç dirhem bir şey varmış. Para. Çıkartıyor, veriyor. Bu kadar var diyor. Siz istediniz, onu veriyorum. Teşekkür ederim diyor. Utanarak, sıkılarak gidiyor. Hazreti Ali Efendimiz hanesine geldiklerinde Fatma validemiz diyor ki kendilerine, ya Ali, hakkını helal et. Ben sana sormadan bir infakta bulundum. Bakın bu da ayrı bir nezaket. Hanım kocasına sormadan kocasının tasarrufu olan parayı veya bir şeyi infak etmemesi lazım. Çünkü belki adam oradaki parasına veya oradaki elbiseye binaen bir şey düşünmüştür. Belki o birisine verecektir veya farklı bir tasarruf anlayışı vardır. Onu haberdar etmek lazım. Tamamıyla sana ait bir tasarruf var. Senin uhdende. Efendime söyleyeyim, buna eşin de karışmıyor. İstediğin gibi kullanırsın. Fakat ortak olan malda, mülkte kişi kocasına sormadan infak etmemesi İslam ahlakındandır. Diyor ki ben sana sormadan durumun vehametini fark ettiğim için falancaya dirhemleri verdim diyor. Bir şey kalmadı. Kim dedin diyor? Falanca. Eyvah diyor Hazreti Ali Efendimiz. Çok üzülüyor. Niye böyle oldu diyor. Bunun üzerine Fatma validemiz de kendisi bir yanlış şey yaptı zannıyla. Ya Ali, hata mı ettim diyor vermekle. Hayır hayır diyor, sen çok güzel yapmışsın. fevkalade isabetli hareket etmişsin. Ben ona eyvah demiyorum diyor. Neye eyvah diyorsun? O kişi benim yakinimdir diyor. Arkadaş dediğim kişilerdendir. Onu daha bu hali, bunu istemeden kendisine vermem lazımdı. İstemek mecburiyetine düşürdüm onu. Bu arkadaşlığın hakkı değildir diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı mucibince yakın akrabanız, akraba zaten yakın demek ama hani akrabanın da bir uzağı vardır, bir yakını vardır. Devamlı görüştüğünüz vardır. Yakın akrabanızın, sizinle kan bağı olan insanların veya hemdem olduğunuz, meclis, aynı mecliste bulunduğunuz arkadaşlarınızın ihtiyaçlarını size arz etmeden sizin onlara bir şey vermeniz peygamber ahlakındandır ve o arkadaşlığın hakkıdır. Bunu hatırlatmak istiyoruz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abbas'a giderek ve amcası Ebu Talib'in yükünü hafifleterek, daha o teklif etmeden, durumum çok kötü, ne yapabilirsiniz diye söylemeden, kendisi ikramda bulunarak bu ahlakı bizlere talim etmiştir, meşk etmiştir. Bu meşki aşkla hayatına tatbik eden, aşk ile meşk edenlere ne mutlu. Allah bizleri de onlardan eylesin inşallah.
Amin.
Burada dikkat çekmek istediğimiz mevzu bu.
Eyvallah.
İstiyorsanız bu bahsi bitirelim. Yani son cümlelerimizi de okuyalım. Daha sonra diğer bahse geçeceğiz. Belki son bölümde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hazreti Ali ile olan münasebetini ve Hilye-i Şerife hakkında da biraz konuşacağız.
Eyvallah.
Evet.
O sırada Hazreti Ali 4 veya 5 yaşında bulunuyordu. Henüz bu yaşta güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuran Resul-i Kibriya'nın himayesine girmesi Hazreti Ali için eşsiz bir mazhariyetti. Bu yaşından itibaren onun terbiye süzgecinden geçecek, davet edildiğinde ise derhal iman edecektir. Bu imanı sırasında 9-10 yaşlarında bulunan Hazreti Ali, aynı zamanda ilk Müslüman çocuk şerefini de kazanmış olacaktır.
Evet, biliyorsunuz çocuk olmak, büyük olmak bunlar dünya hayatına dahil olduğumuz günlerle alakalı tabirler. Yani şunu demek istiyoruz, insanların ruhu hepsi aynı yaşta. Ruhun çocuğu, büyüğü, küçüğü, büyüğü yok. Peki niye ihtiyar var, genç var? Bu dünyaya gönderiş ve geliş sırasına göre yaşlı, ihtiyar, genç, çocuk diyoruz. Yoksa ruhlarımız hepsi bir emirde halk olundu. Sizin ruhunuzda, bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimizin ruhuyla. Burada şunu da konuşalım. Bu dikkat çekici mevzuya işaret ettikten sonra. Çocuk diyoruz, büyük diyoruz, ihtiyar diyoruz. Malum haliniz, insanların ruhu hepsi aynı yaşta. Kün emriyle ruhun olması için emir gelmiş ve o emirle bütün ruhlar yaratılmıştır. Hepsi aynı anda. Ruhların küçüğü büyüğü yoktur. Fakat bu dünyaya geliş sırasına göre büyük, küçük, ihtiyar, genç gibi tabirler kullanılmıştır. Nereye getirmek istiyorum sözü? Şuraya getirmek istiyorum. Hazreti Zeyd bahsinde de anlatmış idim. Daha ruhlar aleminde kendisine gösterilen, daha ruhlar yaratılmadan evvel kendisine ayetlerin gösterildiği, ruhu Muhammedi'nin haberdar olduğu o ayetlerde nasıl ki Zeyd yazıyordu ve Allah Resulü o Zeyd'i oradan bildi, daha ezelde ruhlar aleminde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yakin olduğu ruhları da bir bir burada fark edecek bir ferasete ve görüşe sahipti. Saadetle buyurdular ki, ruhlar aleminde birbirine aşina olan, birbirine yakın olan, orada birbirine ülfet edenler, bu dünyada da ülfet ederler. Kendileri için de böyle değil midir? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Osman, Ali efendilerimiz ve diğer ashab-ı kiram hazaratı, ona bin can ile aşık olanlar, yoluna can veren sahabe-i kiram hazaratı, ruhlar alemindeyken Hazreti Peygamber'e yakın olduklarının işareti değil midir dünyadaki bu halleri? Ancak bunu fark edebilecek nazar, nazar-ı Muhammediye ile olacak bir nazardır ki, Peygamber Efendimiz'in irfanıyla nasıl Hazreti Zeyd'i görür görmez bunu bana ayır diye Hazreti Hatice'ye söyledi, Ebu Talip Efendimizin çocuğu olarak dünyaya gelen Hazreti Ali'yi de himayelerine alarak Ezel bezmindeki, Elest meclisindeki, ruhlar alemindeki yakınlığı da bu dünyada teessüs ettirmiş oluyor Hazreti Peygamber. Bunu da nazarı dikkatlerinize vermek istiyorum. Hazreti Ali Efendimiz ilk çocuk Müslümanlardandı. 9-10 deniyor ama 8 yaşlarındayken Müslüman olduğu rivayeti de daha kuvvetlidir. Efendim, Hazreti Ali Efendimiz Allah'ın galip aslanı, Esedullahil Galip veya Farsça tabiriyle Şiiri Yazdan, Ebu Turab, Ebu'l Haseneyn gibi mahlaslara sahip olan Fatih-i Hayber de onlardandır. Hazreti Peygamber Efendimiz'i çok seven, Hazreti Peygamber'in de kendisini çok sevdiği bir zattır ki birçok hadiseye şahit olmuştur. Şahit olduğu hadiseleri zikredeceğiz son bölümde. Fakat şöyle söyleyeyim, hemencecik aklıma gelen bir şey söyleyeyim. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki bazen Resulullah'la Mekke'nin böyle ara sokaklarına veya başka yollarına, vadilere, dağ aralarından, geçitlerden falan geçerek dolaşırdık. Dağların, taşların Esselamu Aleyke Ya Resulallah diye selam verdiğini ben duyardım diyor Hazreti Ali. Yani çocuk derken, himayesinde derken nelere şahit olduğunu düşünmek için şöyle muhayyelenizi, hayal gücünüzü de biraz kullanın diye bunları söylüyorum. Düşünün, öyle bir zat ki Peygamber Efendimizin himayesinde bulunduğunda nice güzelliklere, binbir güzelliklere şahit olmuş bir zat. Allah inşallah Hazreti Peygamber Efendimizin ve Hazreti Ali'nin şefaatlerine, arkadaşlıklarına ve hüsnü şehadetlerine bizleri nail eyler.
Az evvel aradan önce sizlerle birlikteyken Hazreti Ali Efendimiz'i Hazreti Ali Efendimiz'in tarifleriyle bizlere naklettikleriyle belki Hilye-i Şerifleri son bölümde
evet,
aktaracağımızı söylemiştik.
Hatırlatmış oldunuz.
Birçok tarif var abi Hilye-i Şerifler bize ulaşan bildiğimiz.
Bir kere Hilye-i Şerife ne?
Eyvallah.
Hani madem ki bir siyer programı yapılıyor burada, Peygamber Efendimiz'in hayatından bahsediliyor. Hilye-i Şerife diye bir şey var. Ya hoca sen de bizi hiç bilmiyor yaptın. Yani tabii ki biz bunu biliyoruz diyenler olabilir. Fakat genç nesilden olan kardeşlerimizde, efendim şu anda başka türlü meşgalelerle uğraşan kardeşlerimizde duymamış olabilirler. Hilye-i Şerife diye Peygamber Efendimizin zahiri, cismi güzelliklerini ve ahlaki özelliklerini anlatan eserlere, sözlere deniyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cismi ve ruhi ahlaki vasıflarını anlatan bu güzellikleri beyan eden eserlere deniyor. Hani eskiden belki şöyle artık radyoda ne kadar anlatabiliriz bilemiyoruz ama belki görmüşlerdir kardeşlerimiz. Görenlere söylemiyorum tabii. Hiç görmeyen veya gördükleri halde ne gördüklerini fark edemeyenler için tarif ediyorum. Böyle levha olarak da yapılıyor bu. Yuvarlak daire şeklinde güzelce bir hattatın güzel yazısıyla yazdığı böyle bir metin vardır. Yuvarlak içerisinde. Altında da böyle köşeli şekliyle yazılır. Hani yukarıdan şöyle baktığınızda bir Süleymaniye Camii'ne, bir Fatih Camii gözünüze aldığınızı düşünün planı gibi. Yukarıdan baktığınızda daire şeklinde o dairenin İç kısmında hani kubbe, caminin yukarıdan görünen bir kubbesi gibi iç kısmında o yuvarlağın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cismi güzellikleri anlatılır. Mübarek gözleri şöyleydi, kaşları böyleydi, yüzü şu şekildeydi, gözünün rengi böyleydi, sakalları şöyleydi, kulakları böyleydi, vücudu şöyleydi diye tarifleri vardır. Ona şimdi giremiyoruz. İnşallah. Yani kendimde şu an o hali hissetmiyorum. Hissedemesek de elbet okuyacağız inşallah. Hususi bir hilye tarifiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tariflerini şekli tariflerini inşallah okuyacağız bu programda. Fakat kendimi şu an o haleti ruhiyede hissetmiyorum. Kıymetli dinleyicilerimiz o yüzden affetsinler bizi. Bu hidyeyi eskiden evin muhakkak bir köşesinde tutarlar, bir şekilde duvarda asılı olarak bu dururmuş. Hatta önünde de bir örtü olurmuş. Yani öyle hidye-i şerife, Peygamber Efendimizin özelliğini anlatan o hattatın yazdığı levha, öyle salonda vesairede falan dururken, insanlar ayaklarını uzatıp ev hali, ev ortamında lavabali bir şekilde bulunurlar. Efendim, o hidyenin vasfına ve manevi değerine uygun hareket etmezler düşüncesiyle eskiden hidye-i şerifelere evin yaşlı hanımları, efendim eli iş gören kişiler bir örtü yaparlarmış, işlemeli bir örtü. Hani bu örtü adeti biliyorsunuz hala daha vardır. İşte televizyonun üzerine koyarlar, evet. Dantel sehpanın üzerine. Hidye-i şerifin üstünü kapatırlar ve ziyaret etmek üzere açarlarmış. Şimdi efendim bu kadar hürmet olur mu olmaz mı? İşin bu tarafına bakmayın. İşin şu tarafına bakın. Böyle bir evde büyüyen bir çocuğun Resulullah'a ne kadar hürmetli yetişeceğini göz önünde bulundurun. Düşünün ki Resulullah'ın vasıflarının yazıldığı bir levha bile salatü selamla açılıyor ve bakılıyor. Belki Allah nasip ettiyse birkaç damla gözyaşı dökülüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatü selamlar okunduktan sonra tekrar örtü kapatılıyor. O, onu gören çocukta nasıl bir tesir uyandırıyor? Bunu düşünün. Ve o ailede nasıl bir hava uyanıyor? Bunu tefekkür edin. İşin bu edep noktasına ve bu edebi talim ettirme noktasına bakın. Nazarı dikkatleri buraya verin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bu hürmeti sahabe-i kiram yapmıştır. Bizler ondan uzaklaştığımız için şimdi bu nevi hareketler bize uzak, yabancı, hatta acayip geliyor. Fakat bu da normaldir. Çünkü İslam garip gelmiştir ve garip gidecektir. İslami ahlak anlatıldığında, o imani duruş başkalarına anlatıldığında bu ne acayip bir muhabbet. Bu nasıl bir iman şeklinde insanlar bunu tuhaf karşılamıştır. Garip karşılamıştır. Öyle bir zaman gelecek ki yine İslam garip olarak gidecek. Yani ahir zamanda bu hürmeti, bu şekildeki muhabbeti, bu şekildeki fedakarlığı anlamayan, anlamaktan uzak olan insanlar çoğunlukta olacak da o sebeple İslam garip, acayip bir hadiseymiş gibi kıyamet sabahına erişecek. Yoksa İslam'ı fakir fukara yaşayacak manasına değil. İslam'ı fakir fukara zühürtler yaşayacak manasına değil. Haşa, İslam'daki o inceliği herkes fark edemeyecek. Öyle bir zamanda kıyamet kopacak manasına. Evet, sözü dağıtmayalım. Şimdi niye bu bahisi burada açtık? Peygamber Efendimizin cismi güzelliklerini anlatan hilye-i şerifelerin hemen hemen hepsi tarif olarak Hazreti Ali'den gelir. Mesela An Ali İbni Ebi Talib Kerremallahu veçehu diye başlar. Hazreti Ali Ebu Talib'in oğlu Ali'den rivayet edildi ki o şöyle, Peygamber'i vasfettiğinde böyle anlatırdı şeklinde başlar ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin özelliklerini Hazreti Ali'den rivayet ederek anlatırlar. Ve hadis kitaplarında da birçok tarif Hazreti Ali'den gelir. Neden? Allah Resulü'nün yanında o kadar çok bulunmuş ki, hali sababetinde himayesinde bulunmuş, hep yanında durmuş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona çok ziyade muhabbet ve merhametle muamele buyurmuş. O sebepten Peygamber Efendimizin simasını daha iyi görmüş. Şimdi denilecek ki efendim diğerleri görmemiş mi? Görememiş. Nasıl görememiş? Sahabe-i kiram diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzüne devamlı bakamazdık diyor. Gözümüz kamaşırdı. Gözümüz tahammül etmezdi onu seyre. Bir müddet bakardık, huzurundan çıkardık, birbirimize sorardık. Gözü şöyleydi değil mi? Kaşı şu biçimdeydi. Sakalı şöyle miydi? Diye birbirimizle meşveret ederdik diyor. Çoğu zaman istişare ettiğimizde ya gözümüzün kamaştığı bahsi açılır, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cemaline bakamadık, edep ettik, haya ettik diyerek onun heybetinden çekindiği bahsi açılır. Neticede herkes kesinlikle şöyleydi diye bir fikir beyan edemezdi diyor sahabe-i kiram. Fakat Hazreti Ali Efendimiz'e veçhini gösteren, cemalini tam bir şekilde açan Peygamber Efendimiz, o sayede bizlere de hidyenin ulaşmasını temin etmiştir. Hazreti Ali Efendimiz hakkında Peygamber Efendimizin bazı sözlerini nakletmek suretiyle programa nihayet vermek istiyorum. Şöyle bir hatırlayalım. Bir hadisi şeriflerinde, ya Ali, Musa'ya Harun neyse, yani Musa için Harun hangi menzilde, hangi makamdaysa, sen de benim için aynı makamdasın diyor. Malum haliniz, Hazreti Musa aleyhisselam peygamberdi, Hazreti Harun aleyhisselam da nebiydi. Yani Musa aleyhisselam zamanında başka nebiler de vardı. Fakat tebliğ vazifesi Hazreti Musa'daydı. Mesela Hazreti Şuayb da, kayınpederi de Musa aleyhisselamın, peygamber. Fakat Musa'ya tabi olmak üzere, Musa'yı tasdiklemek üzere o dönemde yaşıyor. Hazreti Harun aleyhisselam da öyle. Musa aleyhisselamı teyit etmek için, kuvvetlendirmek için, onun sözcülüğünü yapsın diye, onun güzelliğini, özelliğini, imani duruşunu insanlara anlatsın diye, Harun-e ahi diye hitap ettiği Hazreti Musa'nın, işte şu benim kardeşim de Harun'dur diye işaret ettiği Harun aleyhisselam nasıl Musa'ya arkadaş, kardeş ve sözcü olduysa, Hazreti Ali de hakikaten sadaka Resulullah bu sözün bereketiyle Peygamber Efendimiz için bir kardeş olmuş. Hatta Musa aleyhisselamın Harun'a oluşu gibi kendisine sözcü olmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde, ene medinetul ilmi ve aliyyum babuha, ben ilmin şehriyim, İlmin şehri benim. Ve aliyyun, Ali ise, babuha, o ilim şehrinin kapısı Hazreti Ali'dir diyor Peygamber Efendimiz. Bir şehre girmek için nasıl kapıdan giriliyorsa, hani eskiden bir şehrin etrafında surlar olur veya giriş kapısı olur, öyle düşünelim. Bu ilim şehrine dahil olmak isteyen muhakkak Hazreti Ali'nin kapısından geçer. Fakat unutmamak lazım ki şehirden çıkış da bazen aynı kapıdan olur. İlmin şehrinden uzaklaştığınızın işaretini de, tasdikini de bazen Hazreti Ali'den alırsınız. Yani ne demek istiyoruz? Hiç lafı çevirmeyelim, şöyle söyleyelim. Hazreti Muhammed'siz ümmeti Muhammed olmaz. Şimdi öyle bir hastalık başladı. Peygambersiz ümmeti Muhammed olmaya çalışıyorlar. Kur'an bize yeter diyorlar. La ilahe illallah diyorlar da sanki gerisini kerhen söylüyorlar. Hazreti Muhammed'siz ümmeti Muhammed olmaz. Aynı Hazreti Ali'siz Hazreti Ali'ye mensup olunmadığı gibi. Ali'ye mensubum, Aleviyim denilecek ve Hazreti Ali orada olmayacak. Bu olmaz. Hazreti Ali ahlakıyla, Peygamber Efendimiz'e tabiyetiyle, Kitabullah'a tabi oluşuyla, hiç terk etmediği namazıyla, niyazıyla, Allah'ın haram ettiği şeylerden uzak kalışıyla, sünnet-i seniyyeyi hayatına tam bir tatbik etme şekliyle, Hazreti Ali'nin halini, Ehl-i Beyt'in halini yaşamayan insan, ben ne kadar Ehl-i Beyt'e aşığım, ben Ali'ye mensubum dese de, bu rivayet kendisinden olmuş olur. Muhammed'siz ümmeti Muhammed olmaz, Ali'siz Hazreti Ali'ye mensubiyet olmaz diyor işte bu yüzden alimler. Bakın, Hazreti Ali Kerremallahu Veçhe Efendimizin hayatı saadetini anlatırken, gerçi Fatma validemizin vasiyetinde tekrar konuşacağız. Hazreti Fatıma validemiz hicret, yani ahirete hicret edecekleri sırada, ölüm döşeği demek pek hoşuma gitmiyor, ciddi şekilde çok rahatsızlandıklarında, artık ecel şarabını nuş etmek üzereyken Hazreti Ali'ye diyor ki, ya Ali, benim cesedimi toprağa karanlıkta koy, geceleyin beni defnedin. Zira Allah Resulü'nün aşıkları ve Ehl-i Beyt muhipleri benim bu vefatımdan dolayı ziyadece üzülürler ve taşkınlık yapabilirler. İkinci bir sebebi de şudur ki, Allah ve Resul düşmanları benim ölümüme sevinebilir. Dolayısıyla onların gözünden ben ırak olayım. Üçüncüsü, bu zamana kadar vücudumun şeklini, sütrem hiç açılmadığı için, örtümü hiç açmadığım için beni kimse görmedi. Şeklimi, şemalimi bilmediler. Olur ki o defin esnasında belki vücudumun hatları ortaya çıkabilir, korkusu var. Allah'tan haya ediyorum. Tesettürümün kaybolmasından, velev ki ceset halinde olayım, yine de o tesettüre riayet edilmez korkusunu taşıyorum. Çünkü insanlar büyük bir hüzün ve üzüntü içerisinde olacaklar. Belki edebi muhafaza noktasında beni defnederken gerektiği şekliyle bu işi yapma noktasında fevri davrandılar. O halde beni geceliğin defnet diyor. Şimdi bu nezaketi düşünüp Ehl-i Beyt'e benzemek, Hazreti Fatıma'ya varis olmak, Hazreti Ali'ye yakın olmanın neleri beraberinde getirdiğini ve bizlerin neleri beklediğini göz ardı etmemek icap ediyor. Hazreti Ali Efendimiz için Peygamber Efendimiz buyurdu ki, ya Ali, cismuke cismi, lahmuke lahmi, demuke demi, ruhuke ruhi. Ya Ali, senin cismin benim cismimdir. Senin cismin benim cismimdir. Senin vücudun benim vücudum mesabesindedir. Senin etin benim etim gibidir. Senin kanın benim kanım gibidir. İktifa etmiyor. Ruhike ruhi. Senin ruhun benim ruhumdur diyor. Biz bir ruhtanız. Adeta ayrı ayrı vücutlarda tek bir vücuduz diye Hazreti Ali Efendimiz'e hitap ediyor. Hazreti Ali Efendimiz'den Resulullah Efendimiz ne kadar memnun olmuştur ve Resulullah Efendimiz'e hizmeti, din-i mübini Ahmediye'ye, bu dine hizmeti Hazreti Ali Efendimiz'in nice olmuştur, bunu anlatmak kabili mümkün değildir. Ne kadar konuşsak eksik bir şey kalacaktır. Fakat gönlüm Hazreti Ali Efendimiz'in, Resulullah Efendimiz'in himayesine girişiyle, bu tarihi hadiseyi burada okumakla meşgul iken bunları da anlatmadan geçmeyi pek müsaade etmiyor. Yani illa bunları da konuşmak niyetiyle, kıymetli dinleyicilerimize paylaşmak niyetiyle arz etmiş oldum. Hazreti Ali Efendimiz'in kerametiyle kerim olmayı, ahlakıyla ahlaklanmayı, Hazreti Peygamber Efendimiz'i o şekilde görmeyi, Hazreti Ali'den peygamberi, Peygamber Efendimiz'in hayatından Hazreti Ali'yi görmeyi Allah bizlere nasip eylesin.
Amin.
Ve böylece nasıl Peygamber Efendimiz'i o doya doya seyretti ve bize hilyesini naklettiyse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in güzelliklerini bize nasıl naklettiyse, Cenab-ı Hak bizlere Hazreti Ali Efendimiz'in muhabbetiyle, ruhumuza yakın olmasıyla Hazreti Peygamber'i görmeyi ve onu tanımayı, ona yakın olmayı bizlere nasip eylesin. Şimdi istiyorsanız bu kadar bahis yetsin. Hazreti Ali Efendimiz çocuk Müslümanlar diye geçiyor. Çocukluk meselesini de anlattık nasıl Eyvallah. Olduğunu. Ve Hazreti Ali Efendimiz'in Müslüman oluşu, daha doğrusu İslam'ı Peygamber Efendimiz dini tebliğ ettiği zaman nasıl bunu kabul ettiğini anlatan satırları, hadiseleri inşallah okuyacağız. Fakat şimdi zaman öyle bir zamandır ki, Peygamber Efendimizin 36 yaşında oldukları zaman, Mekke-i Mükerreme ve dünya sekenesi dünya ikliminde. Yine Siyer-i Nebi'nin başında anlattığımız gibi karışıklıklar, fitne, fücur ve zulüm had safhadadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu 36 ile 40 yaşları arasında artık ahlakıyla temeyyüz ettiği, tebarüz ettiği bir hal vardır. Demin de zikrettiğimiz gibi. Bu arada da zamanın yaklaşmasından dolayı insanlarda peygamberi bekleme hali, o mürşidi, efendim o rahmetel lil alemini görmek üzere heyecanın da dorukta olduğu bir zaman. Bunun müjdelerini, bu hadiseleri inşallah diğer programa nakledeceğiz. Biraz da radyoculuk yapıyoruz burada. Yani medyatik olmaya çalışıyoruz. Şöyle ki az sonra az sonra diyerek veya gelecek hafta diyerek nasıl heyecanı uyanık tutmaya çalışıyorlar. İnşallah zaten hep peygamber muhabbeti daima diridir bizi dinleyen kardeşlerimizin, ama neticede önümüzdeki hafta inşallah canlı ve heyecanlı bir şekilde bu mevzulara devam edeceğiz. Şunu da arz etmek istiyorum efendim. Tabii günün yorgunluğu oluyor, başka telaş oluyor. Bazen lisanımız sürçüyor, bazen istediğimiz gibi konuşamıyoruz. Fakat şunu arz etmek istiyorum. Bendeniz bu programları yaparken bir kelime olsun veya bir cümle olsun hakikate ait, rızayı şerife muvafık bir söz dahi belki etmeye Allah beni muvaffak eder düşüncesiyle burada konuşmaya gayret ediyorum. Ve ümit ediyorum ki dinleyicilerimiz bir tane söz dahi olsa hisse alabilecekleri, kalplerinde, dimağlarında canlandırabilecekleri bir güzellik, bir hakikat sözü duyuyorlardır. İnanın, sizleri temin ederim ki eğer o bir sözün dahi hakkı verilse bizi Allah razı olduğu kullar arasına koyabilir. O halde Cenab-ı Hak bu görüşle, bu nazarla ve bu sabırla sohbetlerimize devam eden, sohbet etmeye devam eden ve dinleyen kullarından eylesin.
Amin.